Ayrım 30, Mum Hala 1, Aziz Nesin, sayfa 356. 24 Ocak 1973. Genç ve sağlıklı insan, vücudundaki organlardan yalnız birinin yerini bilip öbürlerinin yerini bilmeyen insandır. Yaşlılıkta hastalıklarla, ağrılar, sancılarla organlar vücuttaki yerlerini belli ederler. Ama bu kez de gençliğimizde bize durmadan yerini belli eden organımızın yerini unutmuş oluruz. Dansöz kumsalda çılgınca öyle dans etti ki onu seyrederken ben yorulmuşum. Çıplak ayaklarıyla kumsalın incecik kumları üzerinde dans ede ede kıyıya gitti. Birden soyunup pullu giysisini balık ağı gibi denize fırlattı. O pullu giysi upuzun bir enli yılan gibi denizin üstünde pırıl pırıl kıvrıla kıvrıla uzandı. Kapkaranlık gece denizin ortasında uzanan o pullu giysi uzunluğunca pırıl pırıl aydınlandı. Giysiyi çıkarıp atınca çırılçıplak kalan dansöz denize yürüdü. Denizin üstünde ışık olan giysisinin pullarına basa basa yürüyüp gitti, gitti. Göklere doğru ağdı, yüceldi. Uzaklaşıp ta yukarıya varınca bir yuvarlak aydınlık olarak kaldı gecenin kadifesinde. O dansöz ay olmuştu. 26 Şubat 1973 Pazartesi. Ölümümden sonra kendim için yazmamın olanağı olsaydı o yazımın başlığını Gürül gürül bir yazı yapardım. Aziz Nesin. Kendisiyle dolu bir yazar, Rıfat Ilgaz. Kendisiyle zehirlenmiş yazar, Yaşar Kemal. Kendisinde boğulmuş yazar, Çetin Altan. 4 Mart 1973 Pazar. Osmanlıca düşünüp Türkçe yazmak ya da Osmanlıca tümce yapısındaki kelimeleri Türkçe'ye çevirerek yazmak. Yardımcı fiiller, Rıza Tevfik'in evinde bir çarşamba toplantısı. Türk Dili Dergisi, 1 Mart 1973, Gezi özel sayısında sayfa 738. Okurken bu biçim denemeleri üzerinde durmak gereksinimini duydum. Bu doğru bir cümledir ama Osmanlıca düşünülüp Türkçe yazılmıştır. Türkçe şöyle olur. Okurken bu biçim denemeleri üzerinde durmayı gereksindim. Etki etti ve etkiledi. İsmin e hali, iili hali Osmanlıca ve Türkçe'de değişir. Tarihsiz. Bu yıl UNESCO'ca 150. ölüm yıl dönümünde anılan Petöfi şöyle diyor. Deniz kabardı, yığınların sonsuz denizi. Sonsuzluğa dek bellensin diye, yerden göğe dek gerçek şudur. Gemi üstünde bulunsa da, kalsa da su onun altında, egemen olan yine sudur. 20 Mart 1973 Salı. Şiirle, daha doğrusu koşukla düz yazı arasındaki ayrımın kimi şiirlerde olmadığına bir örnek olarak Moby Dick çevirisinde Mina Urgan'ın ön sözündeki şu parçayı gösterebilirim. İşin tuhafı şu ki Melville hiç farkında olmadan bu parçaların yalnız özünü değil dilini de şiir haline sokmuştu. Amerikalı eleştirmen F.Ö. Matthiessen, bir tek hecenin, bir tek virgülün bile yerini değiştirmeden Moby Dick'in bazı yerlerini şiir biçiminde dizerek bunu su götürmez bir kesinlikle kanıtlamıştır. Anladığım şudur. Eleştirmenin yaptığı bir koşuk şiirdir. Herman Melville bunu böyle yazsaydı, herkes buna şiir diyecekti. Böyle yazmayıp düz yazı olarak yazdığı için düz yazı diyoruz. Öyleyse düz yazı ile koşuğun ayrımı nedir? Sonuç olarak şu yanıt çıkıyor. Aynı sözler, cümleler kırıla kırıla sunulursa koşuk, tam cümleler biçiminde sunulursa düz yazı oluyor. Birçok büyük şiirde Amerikalı eleştirmenin yaptığının tersini yapabiliriz. Çok güzel şiir olan bir koşuğu hiçbir ekleme çıkarma yapmadan kırık cümleler olan dizeleri yan yana getirip düz yazı yapabiliriz. Öyleyse düz yazı ile koşuğun ayrımı ne? İkinci soru da şu. Düz yazı ile şiirin anlatımı varken koşuğun gereği ne? Şiir bir yazının özünden mi geliyor yoksa koşuk oluşundan biçiminden mi geliyor? Mina'nın yukarıdaki birinci cümlesinde hiç farkında olmadan sözü yerinde mi? Herman Melville gerçekten de hiç farkında olmadan mı Moby Dick'teki bazı parçaların yalnız özünü değil, dilini de şiir haline koymuştur? Ben romanın ön sözünde buraya şu notu düşmüşüm. Başka türlü olamazdı ki. Hiç farkında olmadan yine sanırım ki kendiliğinden demek doğru olur. Bir özün kendisi şiirse, onun anlatım aracı olan dilin de kendiliğinden şiir olması zorunludur. 28 Mart 1973 Çarşamba. Herman Melville, Moby Dick'te çok beşeri olan korkuyu ve uygar yürekliliğin yani cesaretin ne demek olduğunu, balina avına çıkan Pequod gemisinin ikinci kaptanı Starbuck'ı şu satırlarla çizerken ne güzel anlatmış. Ben sandalımda balinadan korkmayan adam istemem, derdi Starbuck. Şunu demek isterdi bununla. En yararlı, en güvenilir cesaret, tehlikeyi açıkça görenlerin cesaretidir ve hiç korkmayan bir adam bu işte bir korkaktan daha tehlikelidir arkadaşları için. Ben de yürekliliği işte tam böyle anlıyorum. Uygarca yüreklilik. Gözünü budaktan sakınmazlık aptallığı değildir. Melville, yürekliliğin sınama yeri olarak yaşantısından bir parça olan balina avcılığını gösterir. Politik mücadele özellikle 1940-60 arası Türkiye'de balina avcılığından daha az tehlikeli değildir. O politik mücadele döneminde birçokları beni gözünü budaktan sakınmayan, hiçbir şeyden korkmayan bir yürekli yiğit sanırlardı. Onlara korktuğumu ve korkunun beşeri bir duygu olduğunu, ancak yalnız kimi hayvanların korkmadıklarını söylerdim. Korkmam, gerektiğinde en tehlikeli belaları göze alıp bildiğimi söylememe, doğruluk, halka yararlılık için savaşmama engel değil derdim. O günlerde kırmızı cezaevi arabasını uzaktan görünce bile korkardım. Bugün bile o arabayı görünce hala korkarım. Bence uygar insanca korkmasını bilenler, hiç korkmadığını söyleyenlerden daha yüreklidirler. Yaşamımda bunun başka örneklerini de gördüm. Esat Adil'in namludan çıkan kurşun gibidir diye yürekliliğini, gözüpekliğini övdüğü Alaaddin Hakgören'in ilk zılgıttan sonra korkup, sinip siyasal mücadeleden yaşam boyu çekilmesi, bizlerle arkadaşlığı kesmesi. Buna karşı cezaevinde röptöşamburlu, terlikli Cenap Karakaya'nın müdüre çıkma yürekliliği, pırasaların doğranması üzerine. 28 Mart 1973, Çarşamba. Münevvere. Ceylan'ı öldürdünüz. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Sizinle biz öküz yüzünden ortak değildik. Bizim ortak olduğumuz bir ceylan vardı. Siz o ceylanı öldürdünüz, Nazım'ı. Artık aramızda ortaklık kurulacak hiçbir duygu, hiçbir düşünce kalmadı. 28 Mart 1973, Çarşamba. Biz hepimiz kıyılarına varılamayan birer ıssız adada yaşayan birer yalnız insanlarız. 28 Mart 1973, Çarşamba. Gittikçe ne çok babam gibi oldum. 18 Nisan 1973, Çarşamba. Ruhi Su konserinde düşündüm. Türküler yazı sanatını içeriğinden alıp biçimine ağırlık vererek ona olduğundan başka bir içerik kazandırmışlar. Ayetler de öyle olmuş. Sazla ayet. Tevekkeltu alallah. Çiğdem'de Allahu Ekber de başkalarında olduğu gibi. Biçimle uğraşırken biçimleme ile birlikte oluşan doğan bir özdür. 17 Nisan Salı günü Yeni Komedi Tiyatrosu'nda Ruhi'nin konseri bir sanat şöleni, bir büyük başarı, olağanüstü bir konserdi. Tarihsiz, deyin, denli. 10 yıl kadar önce çeviri Türkçe, aşağı yukarı 10 yıl önce. Burada ne deyin ne de denli. Çeviri Türkçe bana da tesir ediyor. Bana da etki ediyor, beni de etkiliyor. 4 Mayıs 1973. Bizde öğrenimin, özellikle büyük kent öğreniminin amacı aşağı tabaka, işçi, köylü, küçük esnaf, dar gelirli gibi emekçilerin çocuklarının üst sınıfların kişileri olmaya yönelmesidir. Öğrenim sınıflarda sınıf atlamak olduğu gibi yaşamda da bir üst sınıfa atlamak anlamına gelir. Öğrenimle emekçi ya da küçük burjuva alt kesimden burjuva, özellikle bürokrat burjuva olmak eş anlamlıdır. Oysa eğitimin amacı gerçek aydın insan yetiştirme olmalıdır. 6 Mayıs 1973, Pazar. Yurt içindeki herhangi politik eylemde olursa olsun dış destek gereklidir. Hiç olmazsa umut olarak bile olsa. Ne var ki bu dış desteği yurt çıkarlarıyla dengelemek çok zor bir iştir. Bu denge kurulamazsa dış destek yabancı etkisine, yabancı çıkarlarına uyguna dönüşür. 20. yüzyıl başından sonra Türkiye'de çok belirgin şu dört politik ideolojik akım ve bu akımların eylemleri görüldü. 1. İslamcılık, ümmetçilik. 2. Türkçülük. 3. Osmancılık. 4. Batıcılık. Bu dört akımdan İslamcılık yürüyemedi çünkü A. Dinsel kurallarla yönetim çağın gereklerine, koşullarına uygun düşmüyordu. B. Bu akımı destekleyecek güçlü dış destek yoktu. Bu akımın en büyük destekleyicisi durumunda olması gereken Türkiye, kendisini dış desteğe gereksinimli vardı. Nitekim kimi İslam Arap ülkeleri petrol yüzünden zengin olunca 20. yüzyıl ikinci yarısından sonra kendi politik çıkarları için başka ülkelerdeki İslamcı akımın destekleyicisi oldular. Türkiye'ye bir kurtuluş ideolojisi olarak İslamcılık akımı salık verildiği zaman hem bugünkü Arap İslam devletleri devlet olarak yoktular. Hem de ora halkı olarak bugünkü zenginliklerinde değildiler. O zaman Türkiye, İslam devletlerinin en güçlüsü, en büyüğü olarak bir kurtuluş yolu aramaktaydı. Hiçbir dış desteği olamazdı. Türkçülük de yürüyemedi çünkü. A. Türkçülük, daha önceki imparatorluktan ayrılan uluslardan öğrendiğimiz milliyetçilik akımının saldırgan, dışa dönük görünüşüydü. Bu yüzden başka emperyalist ülkelerin çıkarlarıyla çatışıyordu. Türkiye'nin gücü bu çatışmadan yengin çıkarmaya yeterli değildi. Bu akım bir toplumsal kompleksin belirtisiydi. B. Bu akımın dış destekleyicisi vardı, Almanya. Devletin Almanya'nın çıkarlarına uygun yabancı etkisiyle ulusal çıkarlarımızı bağdaştıracak, dengeleyecek gücü yoktu. Alman emperyalizmi savaştan yengin çıksa, Türkiye yine de bu akımın zararlarını görecekti. C. Bu akımın dış destekleyicisi olan Almanya yenilince, elbet içerideki bu akım yanlışlığı gerekçelerle anlaşılmış, kanıtlanmış olarak iflas edecekti. Osmanlılık akımı da yürümedi çünkü A. Osmanlı İmparatorluğu içindeki Müslüman halkların bile Türk halifeye baş kaldırarak bağımsızlık gütmeleri sonucu ümmetçiliğin artık yeterli bir imparatorluk bağı bağlacı olamayacağı anlaşılınca, imparatorluk içinde gayrimüslimlerin de ulusal kurtuluş savaşlarıyla devlet kurmaları ya da bu yolda oluşları görülünce, imparatorluğun geride kalanını kurtarabilmek için halkları birleştiren bir bağlaç bulmak gerekiyordu. İslamcılık ve eski ümmetçilik gayrimüslimleri olumlu etkilemezdi. Türkçülük de onları olumsuz etkilerdi. Gayrimüslim halklarla Müslüm halklar arasında bir bağlaç olarak ister istemez Osmanlıcılık bulundu. Yani doğal bir akım değildi. Toplumun gereksinimlerinin yarattığı bir akım değildi. Yapaysal bir akımdı. Bu dört akım içinde yalnız batıcılık akımı tuttu. Çünkü A. Dış destekçilerini destekçi değil destekçiler bulmuştu. Yabancı çıkarları sömürü ortamı yaratmak için bunu gerektiriyordu. B. Bu batıcılık akımının ikinci meşrutiyette patlayıp fışkıran ta 1831, bir yanlış anımsama söz konusu, 1831 yerine 1876 olmalıydı. Meşrutiyetine dayanan geleneği, böylece de zengin bir birikimi vardı. Bu dört akımdan sonraki dönemde Türkiye'de ideolojik akımlar, öbürlerinin sürgünleriyle birlikte, 1. Kompleks olarak Batı hayranlığı, 2. Aynı kompleksin ters ucu olarak da Batı düşmanlığı, 3. Aynı kompleksin bocalaması olarak Türkiye dönüş akımı Baltacıoğlu. Bu konu geliştirilecek. Aynı gün. İkinci meşrutiyetten sonraki sadrazamlar içinde politika adamlarının İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca olmaları. Ünlü Germanofil, Anglofil, Frankofil, o da sadece fil öyküsü. Yurt hainliğinden değil, bir dış destekçinin gereksinildiği gerçeğinden doğuyordu. Günümüzde Sovyet önceleri, hatta Bulgar, Sabahattin Ali ve öbürleri, sonra Çin umudu budur. 6 Mayıs 1973 Pazar. Korsikalı Napolyon, ana babası Fransızca bilmez, Fransızların başına geçmiştir. Arnavut Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır Araplarının başına geçmiştir. Avusturyalı Hitler, Almanların başına geçmiştir. Gürcü Stalin, Rusların hepsinin başına geçmiştir. Boşnak, orijinal metinde boş bırakılmış, Türklerin başına geçmiştir. Kıbrıslı Türkeş. Sonradan olma kompleksi. Göçmenlerin Bulgaristan ve Yugoslavya siyasi polis oluşları, sosyolojik araştırma konusudur. Bugün en dine bağlı Müslümanlar Bosna Hersek Müslümanlarıdır. Çünkü en sonra Müslüman olanlar onlardır. Türklerin İslamlık uğruna Araplardan çok kan döküp savaşmaları da açığı kapama, öne geçme toplumsal aşağılık kompleksinden geliyor olmalı. Hiç değilse nedenlerinden biri. Osmanlılarda devşirme psikolojisi. Hepsi de büyük çoğunluğu Osmanlı'dan çok Osmanlı olma isteğindeydi. 6 Mayıs 1973 Pazar. Hem güçlü hem de yetenekli, kendine yeter insan sağlığında sevilmez. Bu yargı kötümserse en iyimser ölçülerle şöyle diyebiliriz. Böyle insanın belki birkaç gerçek seveni de bulunabilir. 5 Temmuz 1973. Bu koca dünyanın içinde artık insanın kaçıp sığınacağı, istediğince kendi olarak yaşayacağı yer kalmadı. Tarihsiz. Ailem uğruna şahsımı, vatanım uğruna ailemi, insaniyet uğruna da vatanımı feda etmekten çekinmem. Montesquieu. Biz bu çağın insanları şuna inanıyoruz ki, arada yazıhane hademesi filan gibi biri olmadan yanına teklifsizce yaklaşılabilen bir kimse yaklaşılmaya değmez. Tarihsiz. Her kuvvetli aşk sevdiğini öldürür. Oscar Wilde. Halk, kendi dertlerini, işlerini unutmuş gibi görünüp kralların, kraliçelerin, ünlü kişilerin aşklarıyla, onların aşk serüvenlerinin ayrıntılarıyla niçin uğraşır? Çünkü halk, bilinçaltında onların aşk olaylarında özleyip de erişemediği kendi aşk mutluluğunu kendisi yaşıyormuş gibi duymak ister. Danton'a, "İdam edecekler, kaç!" derler. Danton'un yanıtı pek ünlüdür. Vatan, insanın topukları altında değildir ki istediğin yere sürükleyip götürebilesin. Biteviye sürüp giden iniltilere, seslere kadınlar iç ığıltısı derler. Filiz yeşil, kan kırmızı, gök mavi. Aç yeri başka, acı yeri başka. 10 Temmuz 1973. Don Kişot öyle büyük bir roman ki, ondan sonra yazılan ve daha da yazılacak olan bütün dönemlerde ister istemez Don Kişot'tan bir parça, bir Don Kişotluk bölümü, ondan serpintiler bulunacaktır. Her roman Don Kişot'tan geçer. Don Kişot öyle büyük bir roman ki, hangi zaman, hangi yerde, her kime, dünyanın en büyük 10 romanını söyleyin denilse, her kim olursa olsun beğendiği romanları saymaya en başta Don Kişot adını söyleyerek başlayacaktır. Beni en çok üzen ve şaşırtan şeylerden biri, Don Kişot'un yazıldığı bir ülkede, Don Kişot'un yazılışından 100 yıl sonra faşizmin kasıp kavurması ve en uzun faşizmin sürmesidir. 10 Temmuz 1973. Ben uğraşım olarak tarihi gelişimdeki çizgiyi hiç bozmadım. İlk çağın sanatçıları, o toplumun büyücüleri, gizli bilimlerle uğraşan efsuncularıydı. Mağara ressamları, dansçıları, sonraları şiirler, şarkılar düzenler, bütün bunların hepsi aynı zamanda büyücüydüler. O zamandan beri her sanatçı aynı zamanda büyücülük yapmaktadır. Tıpkı ta başlangıçtaki ilk öğretmenleri, ustaları olan ataları gibi. Benim babam da büyücüydü, büyüler yapardı. İyi bir öğrenim görüp olanak bulsaydı, büyücülük yapmaz, onun yerine büyücülükle aynı iş demek olan yazarlığı seçerdi. Yazar olamadığı için büyücü oldu. Büyücü babamda yazarlık yeteneği de vardı. Ben kimi olanaklar elde ettiğim için büyücü olmadım, onun yerine yazar oldum. Yani büyücü babamın uğraşısını yazar olarak sürdürüyorum. Belki benim atalarım içinde çok gerilerde birçok büyücü, dansçı, şarkıcı, ressam vardı. Kesinlikle vardı çünkü yüzyıllar gerisinden içimde esip duran onların soluklarını duyuyorum. Ben hem büyücü hem sanatçı olan atalarının geleneksel uğraşını sürdüren bir yazarım. Yazılarımla büyü yapıyor, okurlarımı büyülüyorum. 11 Temmuz 1973. Yaşadığım çağ Türkiye'sinde amacından saptırılmış spor denilen yozluğu Gol Kralı romanımda anlattım. Yine yaşadığım çağ Türkiye'sinde yüksek sosyete denilen zenginlik şımarıklıklarıyla ne oldum dillerini ve yozlaşmış sözde aydınlar topluluğunun pisliğini Tatlı Betüş romanımda anlattım. Yine yaşadığım çağ Türkiye'sinin yozlaşmış ve taklitçi edebiyatçı çevrelerini alaya almak için Saçkıran adı değişecek romanımı yazdım. Bu üç roman, öykülerimin çoğunluğu gibi Türkiye'nin topografyasından kesitlerdir. Aynı türde romanlarımdır. Oysa Zübük, yeniden yazıldığı zaman, kadın olan erkek, tek delik, başka tür romanlarımdır. Onlar da yalnız anlatı değil, anlatı ve yergiyle birlikte bir yorum da vardır. 16 Temmuz 1973. İnsanın yaşlılığı ve mutsuzluğu ilk yapacağı şeylerden coşkulanmayınca ve yapılacak ilk şeylerden zevk almaz olunca başlıyor. 9 Ağustos 1973 Perşembe gece 01. Yaşar Avel. Seni duyunca mavi. Gül fonuna vurmuş, pembe bahar dalı görmüş gibi gözlerimde gülümsüyorum mutlulukla. 9 Ağustos 1973 Perşembe. İnsanın kişiliğini bulması ne zor şey. İki ayağının üzerinde dikilmesi çabası nedenli büyük bir zorluk. Ömer Seyfettin'i okurken hayır olmaz demek ne zor. Bir şeyinin yanlışlığını bilmek gerekmiyor bunun için. Hele otoritelere, otorite sanılanlara karşı. Ziya Gökalp var karşıda. Ben o zaman olsaydım bugün eleştirmek kolay ya o koşullarda. Ömer Seyfettin'in notu Tahir Alangu'nun kitabında. Sayfa 380. Tahir Alangu'nun Ömer Seyfettin, bir ülkücü yazarın romanı İstanbul 1973 adlı eserinden söz ediliyor. 30. ayrımın sonu sayfa 367.